Ayrım 22.
Kooperatifçilik yalnızca tarım alanında değil, şehirlerde de yabancıların elinde bulunan ticareti kurtarmak için de teşvik edildi. Geleceğin Türk iş adamları da bu dönemde yetişmeye başladı. Devlet fabrika kurmak isteyenlere 5000 metrekare parasız arsa sağlayacak ve ücretsiz inşaat ruhsatı verecekti. Sanayici 15 yıl vergiden muaf tutulacaktı. Makinelerin ithalatından ve dışarıya satılan ürünlerden gümrük vergisi alınmayacaktı. Yabancılar ise günden güne ayrıcalıklardan yararlanamaz duruma geldi. Bu şirketlere çok sayıda Türk'ü işe alma, onlara iş hayatını öğretme yükümlülüğü kondu. Keza yabancı şirketlerin tabelalarını Türkçe yazma, defterlerini ve yazışmalarını Türkçe yapma şartı getirildi. Alınan bu kararlardan sonra sıra kalifiye eleman istihdamına geldi. Bunun için öncelik eğitim ihtiyacını gidermekti. Sanayi okulları ıslah edildi, ardından kadın meslek okulları ve sanatçılar için kurslar verildi. Demir yollarını yabancıların tek elinden kurtarmak için Türk demir yolcularını yetiştiren okullar açıldı. Artık Almanya sadece subayların gittiği bir ülke değil, yetiştirilmek üzere gönderilen işçi ve ustaların da yeni adresiydi. Ve en önemli sorun sermaye birikimiydi. Türklerin parası yoktu. Ulusal nitelikte bir merkez bankası özlemiyle kurulan İtibarı Milli Bankası ve Anadolu'daki milli bankalar girişimci Türk eşrafı ucuz kredi sağlayacaktı. Ayrıca Türk iş adamının bugün bile alışkanlık olarak kullandığı bir yöntem hayata sokuldu. Devlet eliyle zengin yaratma dönemi başladı. Dolayısıyla vagon tahsisleri, kara borsacılık, istifçilik harp zenginlerini yarattı. Ne yazık ki yine bu topraklara özel bir durumdu. Cephede gözünü kırpmadan düşman üzerine yürüyen kişi, İstanbul'da bireyci kazanç hırsıyla irrasyonel davranabiliyordu. Görev duygusu çıkar hırsıyla bazen çatışıveriyordu. O günlerde sefahat ve sefalet birlikte büyüyordu Osmanlı topraklarında. 1838 Balta Limanı Anlaşması'yla zengin olanlar komisyonculardı. Savaş yıllarında milli sermaye yaratma amacıyla zengin yapılanlar da yine o komisyonculardı. Dün kimlerin simsarlık yaptığını az çok biliyoruz. Peki savaş sırasında komisyonculuğu kimler yaptı? Milli bankaların şirketlerin hepsinin nizamnamesine önemli bir şart konuluyordu. Üyelerinin Osmanlı uyruğunda olması şartı. Zaten savaş döneminde Rum ve Ermeni komisyoncular Osmanlı topraklarını terk etmişlerdi. Kimler kalmıştı geride? Yahudiler ve Türkler. Türklerin çoğunluğunu ise Sabetayistler oluşturuyordu. Savaşın yarattığı olağanüstü fırsatlardan en çok Yahudiler Türk hayatına uyma kabiliyetini gösterdikleri ölçüde onlarla iş hayatında birlikte yürümeyi kabullenmişlerdir. Çok tuhaftır ki Yahudiler geçmişte başaramadıklarını yeni şartlarda başarmışlar ve Türk hayatına uymuşlardır. Bu tespiti yapan isim gazeteci yazar Ahmet Emin Yalman'dı. Ailesi Sabetayist'te, bu nedenle Yalman'ın tespiti daha çok önem kazanıyor. Bir diğer örnek ise şudur. İtibarı Milli Bankası'nın İzmir Şubesi Başkanı Ferit Aseoy'du. Yani millileştirme kampanyası Yahudileri de kapsıyordu. Zaten o yıllarda bankacılık yapacak Türk Müslümanı bulmak zordu. Dün İzmir'de kompradorlar zengin olup nasıl karşı yakayı yaratmışlarsa, savaş zengini İstanbullu komisyoncular tarafından da İstanbul'da Şişli ve Nişantaşı oluşturuluyordu. Vagon ticaretinin, komisyonculuğun, kara borsacılığın paralarıyla yeni apartmanlar yapılıyordu. Ama diğer yandan ayakkabının altı delik gezen, idealist düşüncelerinden taviz vermeyen ve yeni bir ulus hayalini gerçekleştirmek için her yana koşan Doktor Nazım gibi iddiatçılar da vardı. 10. Bölüm 17 Aralık 1917 İstanbul. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe seyirciyi selamlamak için İttihat Spor Stadı'nda, bugünkü adıyla Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda sahaya çıktı. Futbolcuların formalarından ayakkabılarına kadar tüm aksesuarları döneme uygundu. İngiliz malı potinlerin yerine Alman ve Avusturya kramponları almıştı. Futbol topunun iç lastikleri de Alman ürünüydü. Yöneticiler de döneme uygundu. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığına Doktor Nazım getirilmişti. Yani Evliyazade ailesinin futbolla ilgili tek ismi Karşıyaka ve Altay'da futbol oynayan Nejat değildi. Doktor Nazım'ın kulübün başına geldiği o yıllar aynı zamanda Fenerbahçe'nin siyasal iktidarla olan ilişkisinin başlangıç tarihiydi. Fenerbahçe'nin kaderi o yıllarda yazılıyordu. Fenerbahçe bu yıllardan sonra Türkiye'nin siyasal tarihine paralel olarak iktidara kim gelirse takımın başkanlığına da istisnasız o iktidar ekibinden birini getirecekti. İttihatçıların futbolun kitlesel özelliğini kavrayan ilk siyasal hareket olduğunu belirtmiştik. İttihatçılar ile Fenerbahçe arasındaki ilişki kuşkusuz bir çıkar ilişkisiydi. İttihatçılar kamuoyunun Fenerbahçe sempatisinden yararlanmaya, Fenerbahçe ise iktidarın gücüne ihtiyaç duyuyordu. Doktor Nazım'ın o gün seyirciler arasında Fenerbahçe başkanı sıfatıyla oturmasının bir başka anlamı yoktu. Savaş sırasında sahaya 11 futbolcuyla çıkmanın güç olduğu bir dönemden geçiliyordu. Fenerbahçe yıldız futbolcularının bazılarını şehit vermişti. 23 yaşındaki Teğmen Nurettin Arıburnu Savaşları'nda 12 Nisan 1915, 21 yaşındaki yedek subay Halim Alçıtepe'de Nisan 1915, 21 yaşındaki Teğmen Haldun Arıburnu Savaşları'nda 22 Haziran 1915, 20 yaşındaki yedek subay Kemal Seddülbahir'de şehit olmuştu. Fenerbahçe 2 Ekim 1914 ile 12 Kasım 1915 tarihleri arasında oynadığı 15 maçta hiç mağlup olmamış, 2 yıl üst üste şampiyonluk kazanan efsane takımın futbolcularını ancak 1. Dünya Savaşı yenebilmişti. Bir de o efsanevi takımın futbolcularından Otomobil Nuri, Öküz Öldüren Bombacı Bekir, Şiir Refik gibi 7'sini İttihat ve Terakki'nin takımı olarak bilinen ve Talat Paşa'nın başkanlığını yaptığı Altın Ordu kapmıştı. Fenerbahçe bu koşullar altında Galatasaray'ın karşısına çıkmıştı. Üstelik bazı futbolcuları cepheden güçlükle toparlanıp getirilmişti. Kulüp başkanı Doktor Nazım Galatasaray'ın karşısına 11 futbolcuyla çıkmak için cephedeki futbolcularının bağlı bulunduğu komutanlıklarla tek tek temasa geçmiş takım kaptanı Galip, Kırıkkale'den müdafi Emirzade Arif, Keşan'dan Ethem, Fikirtepe Uçaksavar Batarya Komutanlığı'na izin alarak getirilmişti. Futbolcular yorucu tren ve at yolculuğundan sonra maça zar zor yetişebilmişlerdi. 11 futbolcuyla sahaya çıkacak olmaları takımın antrenörü Fuat Üslü Kayacan Bey'i çok sevindirdi. Fuat Üslü ilk Türk futbolcuydu. İkinci Abdülhamid'in o istibdat günlerinde hapisleri sürgünleri göze alıp futbol oynamıştı. Hüseyin Üslü Paşa'nın oğluydu. 1902 yılında Bahriye Mektebi'nde okurken Bobby takma adıyla Kadıköy Futbol Club'da, Kadıköy Futbol Kulübü'nde oynamaya başlamıştı. Mükemmel İngilizce konuşmasına, saç tıraşından bıyıklarının şekline kadar kendisine tam bir İngiliz görünümü verse de jurnallerden kurtulamamış, futbol aşkı nedeniyle mahkemelere çıkıp ifade vermek zorunda kalıp babası sayesinde ağır cezalardan kurtulmuştu. Fuat Üslü futbolculuğu bıraktıktan sonra futboldan kopamamış, antrenör olarak görev yapmaya başlamıştı. Doktor Nazım'ın başkanlığını yaptığı Fenerbahçe takımında ileride Türkiye'de adını başka alanlarda da duyacağımız kişiler de futbol oynuyordu. Münir Nurettin Selçuk, Burhan Felek gibi. 17 Aralık 1917'de oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı. Doktor Nazım teselli amacıyla futbolcularına sigara ikram etti. Galatasaray'a karşı kaybetse de Doktor Nazım savaşta yenilmemek için koşturup duruyordu. Galatasaray maçın hemen ardından İzmir'e gitti. 28 Aralık 1917'de Beyler Sokağı'nda asker alma şubesi yanındaki binada Halka Doğru Cemiyeti'nin kurulmasına ön ayak oldu. Kurucuları ve yöneticileri hep tanıdık isimlerdi. İzmir Valisi Rahmi Bey, İttihatçıların İzmir Temsilcisi Mahmut Celal Bayar, eski Halep Valisi Tevfik ve diğerleri. Halka Doğru Cemiyeti Türk milliyetçiliğini yaymayı amaçlıyordu. Türkçülük ideolojisine halkçılık kavramını katmışlardı. 1,5 ay sonra 6 Şubat'ta cemiyet Halka Doğru mecmuasını çıkardı. Derginin müdürlüğünü üstlenen isim Mahmut Celal'di. Bu Doktor Nazım'ın çıkardığı ilk dergi değildi. Paris'teki Fransız Akademisi'ni örnek alarak doğrudan doğruya araştırmaya ve bilgi birikimine yönelik bir akademi oluşturmak amacıyla Köprülüzade Mehmet Fuat, Ziya Gökalp, Celal Sahir, Ağaoğlu Ahmet, Akçuraoğlu Yusuf'la birlikte Türk Bilgi Derneği'nin kurulmasına ön ayak oldu. Kasım 1913-Haziran 1914 arasında toplam 7 sayı yayımlanan bilgi mecmuasını çıkardı. Derginin yazarları arasında Doktor Tevfik Rüştü, Doktor Bahattin Şakir, Akil Muhtar Özden, Adnan Adıvar, Salah Cimcoz, Hamdullah Supi Tanrıöver, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Zekeriya Sertel, Mois Cohen, Salih Zeki, Parvus Alexander Helfand, Hüseyin Cahit ve Selanikli Cavit gibi isimler vardı. Evet, Doktor Nazım çok faaldi. İttihat ve Terakki Meclisi Umumisi'nde ve Teşkilat-ı Mahsusat'ı görevlerini de sürdürüyordu. Bu arada Fransızlardan soğumuş Alman Dostluğu Cemiyeti'nde görev yapıyordu. Milyonları bulan para yardımıyla İstanbul'da bir bina ve kütüphane yaptırılmasını sağladı. Almanlar ve Türkler arasında öğrenci-öğretmen mübadelesi yapılmasını gerçekleştirdi. Asar-ı Atika Cemiyeti'nde İstanbul'da ve Türkiye'de bulunan tarihi eserleri korumak için bir komisyon oluşturdu. İstanbul'daki eski eserlerin tarihçelerini kaydettirdi. Tarihi eserlerin harap olmasını engellemek için hükümete bazı teklifler sundu. 3 ay Meni İhtikar yani vurgunculuğu önleme komisyonunda üyelik yaptı. Türk ocaklarının kurulup gelişmesine maddi ve manevi destekte bulundu. Her yere koşuyordu. 41 yaşında vereme yakalanan Tamburi Cemil Bey'in İsviçre'de bir sanatoryuma gönderilmesi için elinden geleni yaptı. Dipnot: Tamburi Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil, Celal Sahir Erozan'ın kızı Berin Hanım'la evliydi. Boşandıktan sonra Berin Hanım gazeteci yazar Nadir Nadi ile evlendi. Ancak Üstad Tamburi Cemil gitmemekle direnmiş ve kısa bir süre sonra da vefat etmişti. Doktor Nazım İttihatçıların evlilik meseleleriyle de ilgileniyordu. İlk dönme evliliği. Doktor Nazım aldığı bir haber sonucu genç gazeteci Zekeriya'yı, Sertel, yanına çağırdı. Zekeriya ile ilişkisi Selanik'teki istibdat günlerine dayanıyordu. 19 yaşındaki hukuk öğrencisi Zekeriya, İttihatçıların yayın organlarında görev yapıyordu. Zekeriya aynı zamanda Doktor Nazım tarafından Paris Sorbonne'da eğitim görmesi için gönderilen öğrencilerden biriydi. Konu çok hassas olduğu için ayrıca sizin de farklı okumanıza yardım etmek amacıyla Doktor Nazım'ı çok sevindiren bu olayı birincil kişinin yani Zekeriya Sertel'in hatıralarından okuyalım. Günlerden bir gün Selanik'te hukukta okurken evinde kaldığım pansiyon sahibi kadın geldi. Hoş sohbetten sonra evlenip evlenmediğimi sordu. Hala bekar olduğumu öğrenince şöyle yüzüme baktı. Sen dedi vaktiyle bir Selanikli kızı istemiştin. Bugün o kızı bulsam onunla evlenmeye razı olur musun? Bu damdan düşer gibi yapılan teklifi beklemiyordum. Zaten ben kızı çoktan unutmuştum. Aradan seneler geçmişti. Şimdi onun nerede olduğunu, ne yapıp ne ettiğini bilmiyordum. Merak da etmiyordum. Meğer Selanik'in Yunanlar tarafından işgalinden bir süre sonra onlar da ailece İstanbul'a göçmüşler. Şimdi buradaymış. O da hala evlenmemiş. Bu bilgiyi verdikten sonra eğer istersen bir aralık soruşturayım dedi. Önem vermeyerek olur deyivermiştim. Üzerinden bir hafta geçti geçmedi. Bizim anne hanım, bu kadına biz bütün pansiyonerler anne derdik, çıka geldi. Büyük bir iş yapmış gibi sevinçli bir hali vardı. Müjde dedi, kız hazır. Yani dedim. Yani kızla görüştüm, o seni hala unutmamış. Senden söz açılınca heyecanlandı, sevindi, kızardı. Sonra fikrimi açtım. Önce utanıp önüne baktı, sonra boynuma sarıldı. Şimdi söz senin. Anne hanım dedim, bu kızı görmek, görüşüp tanışmak mümkün değil mi? Sen böyle bir buluşma sağlayamaz mısın? Kadın güldü. Öyle şey olmaz. Namuslu bir aile kızı tanımadığı bir erkekle görüşmez. Ama sen kızı istersin, ağabeyleriyle temas edersin. Belki onlar sizi buluşturmaya razı olurlar. Gene önemsemeyerek peki demiştim. Bizim anne hanım gidip kıza müjdelemiş. O da ağabeylerine açılmış. Benimle evlenmeye razı olduğunu bildirmiş. Günün birinde telefon çaldı. Ben avukat Celal Derviş. Sizinle görüşmek istiyorum. Buyurun efendim dedim. Yok, sizinle çok önemli bir meseleyi konuşmak zorundayım. Bugün saat 5'te filan yerde buluşabilir miyiz? Hay hay. Telefon kapandı, iş ilerliyordu. Celal Derviş genç kızın büyük ağabeyiydi. Dipnot. Sabiha Sertel, Roman Gibi adlı kitabında 1969 sayfa 24, kardeşinin adının Celal Deriş olduğunu yazıyor. Bu küçük gibi görünen ayrıntıyı yazmak istedim. Çünkü bazı yazarlar Derviş soyadından yola çıkarak Sertel ailesi hakkında farklı yorumlarda bulunuyorlar. Demek işe o el koymuştu. Kararlaştırılan saatte buluştuk. Karşılıklı oturduk. Ben görücüye çıkmış bir kız durumundaydım. Celal Derviş bir yandan beni süzüyor, bir yandan da yüzünden tebessümünü eksiltmeyerek konuşuyordu. Siz kız kardeşimle evlenmek istiyormuşsunuz. Bu konuda ne dereceye kadar ciddi olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Meğer hakkında bilgi toplamışlar. Bir defa da benimle görüşmeye ve beni yakından görmeye karar vermişler. Çünkü verecekleri karar çok önemliydi. Hatta tarihi bir nitelik taşıyordu. Kız bir dönme ailesine mensuptu. Dönmeler, Orta Çağ'da İspanya'daki Engizisyon zulmünden kaçarak Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan ve Selanik'e yerleşen bir avuç Yahudiydi. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu'na döndükten sonra Müslüman olmuşlardı. Dinlerini değiştirmekle beraber Müslümanlığı da tam benimsemiş sayılmazlardı. Çevrelerinden de mukavemet görmüşlerdi. İslam'ın hiçbir kuralına uymazlardı. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, Müslümanlarla ve Türklerle kaynaşmazlardı. Bir kast halinde yaşarlardı. Zeki, çalışkan, becerikli ve sevimli insanlardı. Fakat kendi kabukları içinde yaşar, Türk topluluğuna girmez, Türklerle kız alıp vermez, kendi dar varlıklarını öylece sürdürüp giderlerdi. Daha çok ticaretle uğraşırlardı. Bu sebeple Avrupa ile sıkı ilişkileri vardı. Bu durum onların yaşayışları üzerinde de etkisini gösteriyordu. Kazançları iyi, yaşama düzeyleri diğer topluluklarınkinden yüksekti. Selanik'ten İstanbul'a göç ettikten sonra da çoğunlukla Nişantaşı ve Şişli semtlerine yerleşmiş, yine kendi topluluk hayatlarını kurmuşlardı. Çocuklarını da Türk okullarına vermemiş olmak için Fevziye Lisesi ve Şişli Terakki Lisesi adında iki okul açmışlardı. Çocuklarını resmi okullara göndermez, bu okullarda okuturlardı. İşte benim evlenmek istediğim kız bu topluluğa mensuptu. Ailesi razı olursa ilk kez bir dönme kızı bir Türk'le evlenecekti. Dipnot. Zekeriya Sertel belki bilmiyordu ama ilk evliliği kendisi gerçekleştirmemişti. Selanik'te Sabet Ayiz, Şemseddinzade Osman Efendi'nin oğlu Ali Efendi'nin kızı Rabia, Manastırlı Hacı Feyzullah'a kaçmıştı. Sabet Ayiz Ali Efendi bu evliliğe karşı çıkıp olayı Selanik valiliğine kadar götürdü. Valilik ise topu Baba Ali'ye atmıştı. 29 Aralık 1891'de toplanan Osmanlı Bakanlar Kurulu, kızın yaşının reşit olması nedeniyle evliliği onaylamış, ancak Selanik'te olaylar çıkmaması için genç çiftin İstanbul'da yaşamasına karar vermişti. Tarih ve Düşünce Temmuz 2000. Celal Derviş İstanbul'da hukuk öğrenimi yapmış, ufku genişlemiş, bu eski geleneklerin gereksizliğini anlamış bir adamdı. Zaten İstanbul'a göçtükten sonra da dönme topluluğunda sarsıntılar başlamıştı. Kast birliğini az çok yitirmişti. Şimdi Türklerle karışmaya karar vermeleri kastın kabuğunu kıracak ve bu toplumun birliğini tamamıyla bozacaktı. Görüşmemizden bir hafta sonra Celal Derviş beni evine yemeğe davet etti. İleride ömrüm boyu hayat arkadaşım olacak kızla ilk defa o gün tanıştım. Önce fotoğrafını bile görememiştim. Nedense siyahlar giyinmişti. Ona da pek yakışıyordu. O gün beraber yemek yedik. Bu bir biçim nişanlanma sayıldı. O günden sonra haftada bir ziyaretine giderdim. Fakat bizi asla yalnız bırakmazlardı. Yanımıza mutlaka aileden bir kadın takarlardı. Benim bir dönme kızıyla evlenmek üzere olduğumu İttihat ve Terakki Genel Merkezi Komitesi'ne duyurmuşlar. Bir gün bu komitenin ünlü üyesi sayılan Doktor Nazım beni çağırdı, tebrik etti. Yaptığım işin önemini bilip bilmediğimi sordu. Sen belki farkında değilsin dedi, fakat yüzyıllardan beri birbirine yan bakan iki toplumun birleşip kaynaşmasına yol açıyorsun. Dönmelik kasına ölüm yumruğu indiriyorsun. Biz bu olayı gereği gibi değerlendirmeli ve Türkler ile dönmelerin birleşmesini bu vesileyle kutlamalıyız. Bunu milli ve tarihi bir olay gibi değerlendirmek gerek. Şaşırdık. Yani ne yapalım efendim dedim. Yani nikahınızı biz kıyacağız, işi gazetelere duyuracağız. Bu nikahı bir aile olayından çıkarıp milli olay haline getireceğiz. Nikahımız Şehzade başında Supi Paşa konağında yapıldı. O vakit yalnız dini nikah yapılırdı. Nikahı bir hoca kıyardı. Nikah sırasında dahi kızla erkek yan yana gelemezdi. Nikah için iki taraf kendilerine birer vekil seçerlerdi. Bizim nikahımızda kız tarafının vekili zamanın başbakanı ve İttihat ve Terakki'nin en nüfuzlu adamı Talat Paşa'ydı. Benim vekilliğimi de Atatürk'ün Dışişleri Bakanlığı'nı yapan Doktor Tevfik Rüştü Arras üzerine almıştı. İttihat ve Terakki'nin belli başlı kodamanları da nikahta hazır bulunuyordu. Kız harem dairesine, ben erkeklerin yanındaydım. Talat Paşa gülerek ve şakalaşarak, biz kızımızı bedavaya vermeyiz, 1000 lira isteriz dedi. O vakit nikah için böyle bir ağırlık, para vermek adetti. Bana sordular, kız tarafı 1000 lira istiyor, ne diyorsun? O dakika cebimde 10 lira bile yoktu. Bütün nikah masrafını İttihatçılar görmüşlerdi. Bol keseden veririm dedim. İmam duasını okudu, bizleri tebrik ettiler. Lokumlar yendi, resmen nikahlanmış olduk. Ertesi gün bütün gazeteler bu haberi önemle verdiler. O günden sonra da bizim evlenmemiz dönme toplumu arasında bir örnek oldu. Arkamızdan kız erkek Türklerle evlenenler çoğaldı. Ve böylece dönmelik kastı yıkılıp tarihe karıştı. Hatırladıklarım 1905-1950, 1968 sayfa 57-62. İyi okuma yapmanız için bazı küçük bilgiler vermem gerekiyor. Zekeriya Selanik'e bağlı Usturumca kasabasında doğdu. Sırplar, Bulgarlar, Yahudiler ve Türklerin iç içe yaşadığı bir yerdi Usturumca. Zekeriya Bey'in kız kardeşi Belkıs Halim Vassaf ailesi hakkında şu bilgiyi veriyor. Hacı Salman Efendi dedem, gene dayım olan Hacı Hasan Efendi. Babama Hacı Halim Ağa denirdi ama neden dedeme Hacı Salman Efendi de babama Hacı Halim Ağa denirdi bilmiyorum. Gündüz Vassaf, Annem Berkus, 2000 sayfa 27. Serteller sonra Usturumca'dan Selanik'e taşınıyor. Yine Zekeriya Sertel'in anılarından bir alıntıyla bu konuyu kapatalım. Peki iyi ama evlenme meselesi ne olacaktı? Bu iş bir sorun olarak zaman zaman karşıma çıkıyordu. Artık evlenme çağındaydım, fakat Paris'te öğrenimdeyken evlenemezdim. Zaten yabancı kızlarla evlenmiş olan arkadaşların denemeleri gözümün önündeydi. Dili, dini, gelenekleri ve düşünüşleri bize uymayan yabancı kızlarla evlenmenin sonu iyi olmuyordu. Sayfa 37. Dipnot. Bu kitabı hep yanlış anlaşılmaktan korkarak yazdım. Antisemitik görünmenin, öyle anlaşılmanın beni çok üzeceğini biliyorum. Bu nedenle size bir anımsatma yapmam gerekiyor. Teşkilatın İki Silah Şoru adlı kitabımı meslektaş olmaktan gurur duyduğum gazeteci Zekeriya Sertel'e ithaf ettim. Yalçın Küçük Tekeristan adlı kitabında 2002 sayfa 175, Zekeriya Sertel'in sabetaist olduğundan kuşkulandığını yazıyor ve kafasındaki soruları okuyucuyla paylaşıyor. Yalçın Küçük'ün iddialarını güçlendirecek birçok kanıt Annem Belkıs adlı kitapta da mevcut. Serteller bu kitabın konusu olmadığı için bu tartışmaya girmek istemiyorum. Ancak Zekeriya Sertel gibi namuslu bir aydının yazdıklarını doğru kabul etmek istiyorum. Bu evliliğin bu kitabı ilgilendiren yanı Evliyazadelerin iki damadı Doktor Nazım ve Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın üstlendiği görevlerdi. Doktor Nazım düğünü neden bir propaganda malzemesine dönüştürmüştü? Doktor Tevfik Rüştü neden damadın tanığıydı? Evliyazadelerin iki damadının bu düğünde öne çıkmanın altında yatan bir sır mı vardı? Neyse. Her yana yetişmeye çalışan Doktor Nazım sonunda istemeyerek de olsa nazırlık koltuğuna oturdu. Evliyazadelerin damadı nazır oldu. 8 Temmuz 1918'de Sultan Mehmet Reşat'ın ölümü üzerine hükümet istifa etti. Tahta Sultan Vahidettin yani 6. Mehmet geçti. 20 Temmuz'da yeni hükümet Sadrazam Talat Paşa başkanlığında kuruldu. Doktor Nazım Marif Nazırı olmuştu. Ne var ki Doktor Nazım aslında Marif Nazırı olmak istemiyordu. Temmuz devriminin o sıcak günlerinde mebusluk bakanlık yapmama kararı almıştı. İcraatlarını koltuk makam amacıyla yapmadığını ispat etmek istiyordu. Ancak başta Talat Paşa'nın ve İttihatçı diğer arkadaşların ısrarı sonucu görevi kabul etmek zorunda kaldı. Hatta ilk gün Sadrazam Talat Paşa onu kolundan tutup makamına oturttu. Görevi kabul etmesinin asıl bir nedeni vardı. Savaşın Osmanlı aleyhine geliştiğini görenler hükümette yer alarak yenilginin sorumluluğuna ortak olmak istemiyorlardı. İttihatçılar kabine oluşturmakta zorlanıyorlardı. Doktor Nazım'ın nazırlık koltuğuna oturduğunda ilk yaptığı iş bürokratlarını etrafına toplayarak neler yapılması gerektiğini anlatmak oldu. Ardından ilk atamasını gerçekleştirdi. Ziya Gökalp'i kültür işlerinin başına atadı. Eğitim öğrenim için Avrupa'ya gönderilen Türk öğrencilerin sayısını arttırmayı amaçlayan yeni çalışmalar başlattı. Öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamayı üstlenen kişilere marif nişanı verdi. Bu nişanların dönemin gazetesi Takvim-i Vekayi'de ilan edilmesini sağladı. Örneğin iki öğrencinin masraflarını karşılayan tanınmış Trabzon tüccarlarından Kırzade Mustafa Bey'e 3. dereceden bir kıta marif nişanı verdi. Bu yolla eğitime yardım için zengin kişileri teşvik etmeye çalıştı. Bu şekilde yüzlerce öğrencinin Avrupa'ya gitmesine katkıda bulundu. Bunlardan biri de Evliyazade Naciye Hanım'ın 16 yaşındaki oğlu Samim'di. Samim'i tarım eğitimi alması için Macaristan'a gönderdi.